Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Mika 3, GPT 5.6 Sol ve Claude Fable 5'e yaklaşırken, ucuz Çin AI döneminin sonu geliyor. Kimi, 2,8 trilyon parametreli ve 1 milyon token context window'una sahip çok modlu açık ağırlıklı model K3'ü piyasaya sürdü. Mixture of Experts mimarisi üzerine inşa edilen model, 896 uzman barındırıyor ve yaklaşık 3 trilyon parametre aralığındaki ilk açık model olarak duyuruldu. Kimi'nin kendi benchmark sonuçlarına göre K3, Claude Fable 5 ve GPT 5.6 Sol'a yakın performans sergilerken Opus 4.8 ve GLM 5.2'yi önemli farkla geride bıraktı. Tam model ağırlıkları 27 Temmuz'a kadar yayınlanacak. Fiyatlandırma tarafında ise model, önceki sürüme kıyasla belirgin biçimde pahalılaştı, giriş için milyon token başına $3, çıkış için ise $15 talep ediliyor. Bu fiyat, Sonnet 5 gibi batılı orta segment modelleriyle karşılaştırılabilir düzeyde, görev başına maliyet yaklaşık $0.94'a denk geliyor. Bağımsız test kuruluşu Artificial Analysis, Kimi'nin benchmark sonuçlarını büyük ölçüde doğruladı, ancak K3'ün halüsinasyon oranının önceki sürüme göre arttığını da tespit etti. Bu gelişme, süper ucuz Çin AI modellerinin devri kapatılıyor şeklinde yorumlanıyor. Almanya, Google AI Overview ve Perplexity Medya Kanunu kapsamını aldı. Almanya'nın yayın düzenleme kurumu ZAK, Google AI Overview ve Perplexity Medya Hukuk kapsamında değerlendiren emsal niteliğinde kararlar aldı. ZAK Başkanı Dr. Thorsten Schmiege'ye göre AI arama motorları ve chatbotlar içerik sağlayıcı sayılıyor, bu nedenle üçüncü taraf içerik dağıtan platformları koruyan dijital hizmetler yasasındaki sorumluluk muafiyeti bu hizmetlere uygulanamıyor. Google'a yönelik temel iddia ise, AI Overviews'un arama sonuçlarında belirgin biçimde öne çıkarak özellikle gazetecilik kaynaklarına ait bağlantıları arka plana ittiği yönünde. Her iki şirketin kararlara bir ay içinde itiraz hakkı bulunuyor. Bu düzenleme, Avrupa'da AI tabanlı arama araçlarını medya içerik üreticisi olarak sınıflandıran ilk hukuki adım olması nedeniyle diğer AB ülkeleri için de referans nokta oluşturabilir. OpenAI, gençler için ChatGPT'ye yaş uygun korumalar getiriyor. ChatGPT kullanan gençlerin yaklaşık %90'ının platformu tek bir haftada öğrenme, bilgi edinme veya verimlilik amacıyla kullandığı ortaya çıktı. OpenAI, bu veriden yola çıkarak gençlerin AI'ya erişimini kısıtlamanın onları hazırlıksız bırakacağını savunuyor, gençleri internetten veya arama motorlarından uzak tutmaya benzettiği bu yaklaşımı reddediyor. OpenAI, erişimi güçlü koruma mekanizmalarıyla destekleme yolunu seçiyor. Şirket, yaşa özel otomatik güvenlik önlemleri, ebeveyn kontrolleri ve uzman ortaklıkları gibi araçlarla gençlerin ChatGPT'yi güvenli biçimde kullanabileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyor. OpenAI Academy kapsamında paylaşılan bir örnek vakada, bir lise öğrencisinin ChatGPT yardımıyla sınıfında birinci sıraya yükseldiği aktarıldı. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Ads Manager'a Grok destekli AI içgörüler ekledi. Ads Manager platformuna Grok entegrasyonunun beta testini başlattı, seçili reklam verenler artık XAI'nin Grok chatbotuna reklam stratejileri hakkında doğrudan soru sorabiliyor. Güncelleme aynı zamanda kampanya kurulum sürecini yönlendiren yeni tooltipler ve in-stream, ad creative fikirleri üretmeye yönelik öneriler de içeriyor. X'in sahibi Elon Musk, Ağustos 2025'te DigiDay'a verdiği röportajda nihai hedefinin Grok aracılığıyla platformda tam reklam otomasyonu sağlamak olduğunu belirtmişti, bu vizyonun kapsamına, ad safety kontrolleri ve içerik eşleştirme de giriyor. Nisan ayında yeniden inşa edilen Ads Manager'ın ardından gelen bu Grok entegrasyonu, eksi agentic, ad generation sürecinde bir adım daha öteye taşıyor, platform, uygulama kitlesini ve potansiyel müşteri davranışlarını sistematik biçimde analiz ederek kampanyaları otomatik oluşturacak bir yapıya doğru ilerliyor. Apple Maps Ads, ev hizmetleri ve kripto ATM reklamlarını yasakladı. Apple, Maps Ads politikalarını güncelleyerek ev hizmetleri kategorisini platformdan tamamen dışladı. Tesisat, elektrik, çilingir, havaç, haşere kontrolü, çatı onarımı ve genel müteahhitlik hizmetleri artık Apple Maps üzerinden reklam veremeyecek. Kefalet bonosu hizmetleri ve kripto para ATM'leri de yasak kapsamına girdi, tıbbi hizmetler ise her başvuru için ayrı değerlendirileceği belirtildi. Güncellenmiş kural, Google'ın yerel hizmet reklamları, Local Service Ads ile doğrudan çelişen bir yön izliyor. Google, aynı ev hizmetleri kategorisini büyük bir gelir kalemine dönüştürmüşken Apple bu segmenti tamamen dışarıda bırakıyor. Apple'ın önceki politika belgesine ulaşılamadığından hangi kuralların değiştiğini tam olarak saptamak güç, ancak yeni politika Apple Maps Ads'i bu kategorilerde faaliyet gösteren yerel işletmeler için erişilemez hale getiriyor. Ra Audiences bölümünü label'lar etrafında yeniden tasarladı. Ra Audiences bölümünde köklü bir tasarım değişikliğine giderek label'ları ön plana çıkardı. Yeni yapıda Custom Audiences'lar artık Customers, Engaged Audiences, Enabled Audiences, Localicast ve Saved Audiences kategorilerine ayrılarak gruplandırılıyor. Bu değişiklik, rastgele bir güncelleme değil. Asıl tetikleyici, reklam verenlerin Custom Audience gruplarına göre teklif ayarlamasına olanak tanıyan Value Rules özelliği. Value Rules'u kullanabilmek için label'ların düzenli biçimde uygulanması gerekiyor, ancak bu seçenek bugüne kadar arayüzde oldukça geri planda kalmıştı. Yeni tasarım, label benimsemesini artırarak Value Rules kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Güncelleme henüz tüm reklam verenlere ulaşmadı, ancak erişimi olan hesaplar için Audiences sekmesi belirgin biçimde farklı görünüyor. Bloomberg, Gemini 3.5 Pro, coding performansı nedeniyle aylarca gecikti. Google, Mayıs 2025'teki I/O etkinliğinde Gemini 3.5 Pro'nun Haziran'da yayınlanacağını duyurmuştu, ancak model henüz piyasaya çıkmadı. Bloomberg'in haberine göre gecikmenin temel nedeni kodlama performansı. Şirket, Gemini'nin coding yeteneklerini geliştirmek amacıyla geçen ay eğitim verilerini güncelledi, fakat iç kaynaklara göre sonuçlar beklentilerin altında kaldı. Bloomberg'e konuşan 10 mevcut ve eski çalışan, şirket içindeki hayal kırıklığını dile getirdi. Çalışanlar, Anthropic ve OpenAI'nin Gemini'yi geride bırakan modeller gönderirken Google'ın rekabette geri kaldığı endişesini taşıdıklarını aktardı. CEO Sundar Pichai de Mayıs'ta agentik coding alanında Google'ın sınırda biraz geride olduğunu kabul etmişti. Google, Gemini API yayın notlarında henüz 3.5 Pro girişi yer almıyor olsa da bir sözcü aracılığıyla modeli iş ortaklarıyla test ettiklerini doğruladı. AI Search atıflarının 5'te 1'i Reddit'ten geliyor, çok lokasyonlu görünürlük için 5 strateji. AI arama motorlarındaki off-page atıfların %20'si Reddit'ten geliyor ve bu oran yıldan yıla %30 büyüyor. Uberal ile Reddit'ten uzmanların paylaştığı bu veri, çok lokasyonlu markaların çoğunun hiç izlemediği sinyallere dikkat çekiyor, ChatGPT, Gemini veya Perplexity gibi modeller bir soruyu yanıtlamadan önce 5 ile 16 farklı kaynağı tarıyor. Bu taramada markanın kendi web sitesi yalnızca %15 pay alırken geri kalanı Reddit threadleri, yorum platformları, dizinler ve forumlardan geliyor. Uzmanların sunduğu 5 adımlı strateji, lokasyon verisi temizliğiyle başlayıp rakiplerin kopyalamakta zorlandığı operasyonel bir ritimle kapanıyor. Sunumda ayrıca bir markanın ilk kez çalıştırdığı AI Citation Dashboard'unun ne gösterdiği de aktarıldı. Aramaların yarısının artık tıklamaya dönüşmeden sonlandığı bu ortamda, AI'ın verilen yanıtta markayı referans gösterip göstermediği, lokasyon bazlı görünürlüğün yeni ölçütü haline geliyor. Google, düşük kaliteli AI içerik, crawled, not indexed sorununa yol açabilir. Google'dan John Mueller ve Martin Split, Search of the Record podcastinde Search Console'daki indexing raporunu ele aldı. Mueller'a göre, sistemlerin bir sitenin genel kalitesi hakkında ciddi endişeleri varsa indekslenen sayfa sayısını azaltıyor, bu durum raporlarda crawled, currently not indexed statüsü olarak görünüyor. Mueller, AI tarafından üretilmiş içeriğin doğrudan kötü olduğunu söylemedi, ancak içerik okunduğunda AI'yı çağrıştırıyorsa, yeni ve özgün hiçbir şey sunmuyorsa Google'ın o sayfayı neden indekslemesi gerektiğini sorguladığını vurguladı. Tek bir sayfanın değil, sitenin genel kalite profilinin bu kararı tetiklediğini de belirtti. SEO stratejistleri için kritik çıkarım şu, düşük kaliteli içerik yalnızca tek bir sayfayı değil, tüm sitenin crawling ve indeksin kapasitesini olumsuz etkiliyor. YouTube Studio'ya Insights First, arayüzü ve içerik politikası güncellemesi. YouTube, Studio arayüzünü masa üstünde yeniden tasarlıyor, Analytics sekmesinin adı Insights olarak değişti ve yerinde gezinme araçları güçlendirildi. Yeni yapı, kanal performansı, içerik örüntüleri ve izleyici sadakatini analiz eden AI destekli insight kartları ile trend sekmesinde genişletilmiş trend verisi sunuyor. Değişiklikler şimdilik küçük bir yaratıcı grubuna açık. Te yandan YouTube, inauthentic content policy kapsamındaki rehberliğini güncelledi. Trust and Safety Başkan Yardımcısı Matt Alpern'in, tatmin edici olmayan veya itici, olarak nitelendirdiği içerikler demonetizasyon riskiyle karşı karşıya kalabilecek. Güncellemeler ağırlıklı olarak AI üretimi içerikleri hedef alıyor, platform, bu tür içeriklerin kalite standartlarını karşılamasını sağlamayı amaçlıyor. Ads, Engagement Bet tespitini Grok AI ile güçlendirdi. Ads, Creator Revenue Share programını kötüye kullanan hesaplara karşı mücadelesini sertleştirdi. Ürün müdürü Nikita Beer, Engagement Bet davranışlarının, örneğin, herkesi takip edeceğim, yanıtlayın gibi çağrıların, 3 veya daha fazla kez tekrarlanması durumunda hesabın programdan çıkarılacağını ve politika ekibine iletileceğini açıkladı. Grok AI sistemi bu ihlalleri tespit etmede artık daha etkili çalışıyor. X aynı zamanda kopyalanmış içerik tespiti modellerini de güncelledi. Nisan ayında orijinal yaratıcıları daha iyi tanımlamak ve içerik aggregatorlarını cezalandırmak için bir sistem duyurulmuştu. Yeni güncellemede, videolara filigran veya intro ekleyerek yeniden yüklemeler de kapsama alındı, bu tür paylaşımların monetize impressionları orijinal yükleyiciye yönlendirilecek. Viral metin gönderilerinin kopyalanması da aynı kapsama giriyor. LinkedIn'de kazandıran içerik için 3 bileşenli çerçeve. LinkedIn kullanıcıların yalnızca %1'i içerik üretiyor, bu arz talep açığı, düzenli ve nitelikli paylaşım yapanları platforma göre ödüllendiriyor. İçerik stratejisti Casey Brown'a göre, bu boşluktan faydalanmak için 3 temel bileşene ihtiyaç var, net bir RCP, dönüşüm çerçevesi ve içerik anlayışı. Brown'ın yaklaşımında ICP, demografik bir taslak olmanın çok ötesinde spesifik bir profil gerektiriyor. Marka oluşturmak isteyenler gibi geniş tanımlar yerine, aylık en az 20 bin dolar kazanan, organik içerik sistemi kurmak isteyen danışmanlar düzeyinde bir netlik öneriliyor. İkinci bileşen olan dönüşüm çerçevesi ise şu soruyu merkeze alıyor, bir kişi 30 gün takip etse ne kazanır? Bu soru, her içerik parçasını yazmadan önce yönlendirici çerçeve işlevi görüyor. AI, e-ticarette sahte iade kanıtı üretmeyi kolaylaştırıyor. 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'li perakendeciler 849,9 milyar dolarlık iade işledi. National Retail Federation ve Happy Returns verilerine göre bu iadelerin yaklaşık %9'u sahte, e-ticarette ise genel iade oranı %19,3'e ulaştı. Generative AI artık ürün hasarı fotoğrafları, sahte kargo kayıtları ve diğer uydurma kanıtları son derece inandırıcı biçimde üretebiliyor. Bokbak ve Bowl & Branch gibi markalar, bu tür AI destekli iade dolandırıcılığıyla karşılaştı. Sorunun temelinde, online satıcıların iade taleplerini fiziksel inceleme yapmadan, yalnızca fotoğraf ve müşteri açıklamalarına dayanarak onaylaması yatıyor. Özellikle düşük değerli ürünlerde geri gönderim masrafları ürün değerini aştığından satıcılar iade talep etmiyor, bu da dolandırıcıların sistematik biçimde istismar ettiği bir boşluk oluşturuyor. Generative AI bu boşluğu büyütüyor, otomatik iade sistemlerine atlayabilen sahte kanıtlar artık kolayca üretilip tekrarlanabiliyor, hatta süreç otomatize edilebiliyor. CRM Data Migration, planlamadan go live'a pratik süreç rehberi. CRM Data Migration, kayıtların, ilişkilerin, geçmiş verinin, izinlerin ve bağlı workflow'ların bir CRM'den diğerine taşınması sürecini kapsıyor. Basit bir CSV aktarımının çok ötesine geçen bu süreç, Context, Companies, Deals gibi entitilerin yanı sıra entegrasyonları, güvenlik yapılandırmalarını ve alan eşlemelerini de içeriyor. HubSpot blogun aktardığına göre başarısız migration'ların neredeyse tamamı aynı hatalardan kaynaklanıyor, kapsam küçümsemek, data cleansing adımını atlamak ya da geçerli bir rollback planı olmadan go live'a geçmek. Başarılı migration'lar ise süreci toplu veri transferi değil, yapılandırılmış bir iş değişikliği olarak ele alıyor. Rehber, planlama, data cleansing, field mapping, sıralama, sequencing, tarihsel veri yönetimi, entegrasyonlar, güvenlik, validasyon ve go live sonrası hypercare aşamalarını sırasıyla ele alıyor. CRM, bir gelir ekibinin operasyonel omurgası olduğundan içindeki hatalı veri, üzerine inşa edilen her süreci de kırıyor. iPhone 18 Pro sızıntıları, daha büyük, daha iyi ve daha ağır bir Apple. iPhone 18 Pro için gelen sızıntılar, Apple'ın bu yıl ciddi bir strateji değişikliğine gidebileceğine işaret ediyor. Birden fazla rapora göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri sonbaharda piyasaya çıkarken, standart iPhone 18 modeli 2027 baharına ertelenebilir. Apple'ın yıllardır sürdürdüğü eş zamanlı lansman geleneğini bozması anlamına geliyor. Tasarım ve donanım tarafında da dikkat çekici gelişmeler bekleniyor. iPhone 17 Pro'nun getirdiği unibody tasarım ve vapor chamber soğutma sistemi çıtayı yükseltmişti, 18 Pro'nun bunun üzerine kamera ve performans geliştirmeleriyle çıkması öngörülüyor. Ayrıca iPhone Ultra adıyla anılan katlanabilir bir iPhone modeli de bu lansman döneminde gündeme gelebilir. Pokemon Go 10. yılında, marka uzmanları başarının sırrını açıkladı. Pokemon Go'nun 10. yıl dönümünde Interbrand ve Cole Porter Bell'den marka uzmanları, oyunun neden bu kadar uzun soluklu kaldığını açıkladı. Interbrand strateji direktörü Mali Frampton'a göre başarının temelinde nostalji, duygusal bağ ve topluluk dinamiklerinin buluşması yatıyor. Frampton, bir markanın dikkat çekmesinin yetmediğini, 10 yıl boyunca güncelliğini korumanın sürekli yeni katılım nedenleri sunmayı gerektirdiğini belirtti. Uzmanlar, Pokemon Go'nun kalıcılığını yalnızca oyun mekaniğiyle değil, insanların bugün nasıl bağ kurduğuyla da ilişkilendiriyor. Daha bağlantılı ama daha yalnız bir dünyada oyun, benzer ilgi alanlarına sahip insanları fiziksel dünyada bir araya getiren organik bir platform işlevi görüyor. Oyuncuları pasif tüketiciden gerçek bir topluluğun üyesine dönüştüren bu yapı, markanın sürdürülebilir başarısının ana motoru olarak öne çıkıyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi tekrar podcast'te görüşmek üzere.